Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Şimdi farklı vesilelerle sohbet konusu açıldığında hep fark ediyorum ki belki yurt dışından ailem geldiği için oradakilerle buradakiler arasında hep bir köprü var. Ve hep bu köprü ister aile kan bağınız olsun ister olmasın çok sıcak. Özellikle bazı coğrafyalarla mesela Balkan coğrafyasıyla aramızdaki bağ o kadar sağlam, o kadar sıkı ki neredeyse ortak kelimelerle anlaşabilecek haldeyiz. Bu oradan Türkiye'ye gelenler ya da gidenler arasında da çok sıcak. Mesela benim ailem yurt dışında doğmuş, Türkiye'ye gelmiş ama ailesi Türkiye'de doğup yurt dışına gitmiş gayrimüslim insanlar da var. Onların da Türkiye'de kalan akrabalarıyla ya da anılarıyla bağlantısı çok sıcak.
Evet, doğru. Şimdi biz bir imparatorluk varisiyiz. Yani Türkiye bir Norveç gibi bir ülke diye bunu küçük görmek için söylemiyorum. Bu tarihi bir gerçek. Şimdi çok seyyaliyet, akıcılık içinde yaşamışız tarih boyunca. Düşünün, Türkler göçebe, yarı göçebe ve şehirli olmak üzere üç sosyolojik gruba ayrılıyor. Bunlar hiçbir zaman bir yerde uzun zaman oturmamışlar. Yeni yurtlar edinmişler, yeni yurtlar kurmuşlar ve geniş bir coğrafyaya yayılmışlar. Düşünün, Çin içlerinden Avrupa ortalarına kadar Türkler yayılmış. Ve büyük bir imparatorluk var, Osmanlı İmparatorluğu. Osmanlı İmparatorluğu'nun düşünün, bu bir Türk-İslam İmparatorluğu'dur. Fakat enteresandır, Osmanlı İmparatorluğu nüfusunun yarısı gayrimüslimdir. Şimdi Müslüman olanların da yani Türklerden başka olanları da var. Arapları var, Boşnaklar, Çerkezler var, Arnavutlar var, Araplar var, Kürtler var. Yani Türkler hiçbir zaman nüfusun ekseriyetini teşkil etmemiş. Buna rağmen hanedan ve ordu Türk olduğu için bu devlete bir Türk damgası basılmış. Ama bu şu hiçbir zaman bir kavmiyetçi, milliyetçi bir bu manada devlet olmamış. İmparatorluklardan zaten bu beklenmez. İmparatorluklarda çok farklı halklar birbirinden ayrı şekilde yaşar. Kendi lisanlarını konuşur, kendi dinlerine ibadet eder, kendi adetlerini yaşar ve yaşatır. Bunları öğretir sonraki nesillere. Bu farklılıklar bu coğrafyada, bu imparatorluklarda yadırganmaz, tam tersine normal kabul edilir. Hatta imparatorların ordusunda bile çeşitli unsurlara ait askerler olur. Kendi milli kıyafetleriyle.
Dokunulmaz mı bunlara?
Hayır, şeye bağlı, imparatora bağlıdır. Yani kendi elbiseleriyle imparatora bağlı askerler vardır. Hassa askerleri vardır, koruma muhafız alayı vardır. Yine mesela farklı halkları bulunan insanlar kendi kılık kıyafetleriyle sokaklarda, mahallelerde gezerler. Bir Osmanlı şehrine baktığınız zaman, hele biraz kozmopolitse, çarşısında, pazarında, yollarında renk renk kıyafetli, farklı farklı kıyafetli, farklı farklı insanlar görürsünüz. Ve sokakta çok farklı renkler ve farklı diller konuşulur. Evet, Türkçe çok kişi tarafından bilinir ve konuşulur ama hiç Türkçe bilmeyip kendi ana diliyle yaşayan insanlar da çoktur. Bilhassa köylük yerlerde, karışık olmayan yerlerde böyledir. Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra bir ulus devlet modası vardı o zaman ve Türkiye Cumhuriyeti bir ulus devlettir. Ulus devlet de adından da anlaşılacağı gibi, ki Fransa'da böyledir mesela, İtalya'da böyledir. Bir dominant topluluk vardır, ulus vardır. Devleti kuran, kurduğuna inanılan, devlete damgasını vuran, resmi değil, işte devletin ismini bile o karşılar. Bu ulus, dominant olan ulus, diğerlerini azınlık kabul eder. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman da, o zaman henüz daha devletin dini, İslam dini olduğu için, Türkiye Cumhuriyeti adı Türkiye olmakla beraber İslam nüfusunu ağırlık, dominant unsur, gayrimüslimleri azınlık olarak görmüş. Fakat daha sonra Türkçülük politikalarıyla Müslüman nüfus içindeki Türk olmayanlar da her ne kadar azınlık statüsünde değilse bile azınlık gibi, ekalliyet gibi görülmüş. İşte Kürtler, Araplar, Kafkasyalılar, Rumeliler, yani Arnavut ve Boşnaklar. Tabii bunlar Arnavut ve Boşnaklar, Kafkas, Gürcü ve Çerkezler belki buranın yerli halkı, otokton halkı olmadıkları için çok fazla bir azınlık talebi dile getirmemişler. Ama Arap ve Kürtler her zaman, biz buranın yerlisiydik. Öteden beri bizim Arap ve Kürt milliyetimiz Osmanlılar zamanında kabul ediliyordu. Şimdi siz niçin kabul etmiyorsunuz diye problem doğurmuş. Şimdi gelelim işin öbür yönüne. Anadolu'daki gayrimüslimler ne oldu? Hı hı. Anadolu'da, yani bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Osmanlı Devleti'nin bu topraklarında hatır sayılır bir gayrimüslim nüfus yaşıyordu. Doğu Anadolu'da ciddi bir Ermeni nüfus vardı. Türkler Anadolu'ya geldikten sonra
bazı yerlerde çoğunluk olmuşlar mı?
Şehirlerde olmuşlardır. Şehir, köylerde ama büyük şehirlerde hiçbir zaman olmamışlardır. Bunun sebebi de şudur. Anadolu'nun fethi çok eski devirlere tarihleniyor. Araplar zamanında fethedilmeye başlanmış. Araplar Erzincan, Erzurum, Kars oralara kadar gelmişler. Selçuklu sonra çekilmişler. Selçuklu fethinde de biliyorsunuz Kars, Erzurum, Erzincan hep Selçukluların fethettiği yerlerdir. Anadolu'nun yarısı hemen hemen fethedilmiş. Yani Sivas son fethedilen topraktır. Ankara değil. Böyle bir Türkiye'nin Artvin'den Muğla'ya bir çapraz çizdiğiniz zaman bu tarafı, sağ tarafı Türklerin, sol tarafı Bizans'ın elinde olmuş Selçuklar zamanında. Ve zaman içinde tamamen fethedilerek İznik'e kadar, Ege'ye kadar Selçuklular yayılmış. Bu coğrafyaya geldikleri zaman Selçuklular burada Doğu Anadolu'da hatırı sayılır bir Ermeni nüfus buldular. Her yerde ekseriye. Bütün köyler, şehirler hep Ermeni. Ermeni olmayan neredeyse çok az. Çünkü Bizanslılar Ermenilerle ayrı mezhepten olduğu için onların oradan başka yere yerleşmelerine izin vermiyordu.
Mesela yani bir dolaşım hakkı yok.
Yoktu, yoktu. Türkler gelince Ermeniler bir dolaşım hakkı elde ettiler. Yine Anadolu'nun başka yerlerinde hatırı sayılır kalabalık bir Rumca konuşan nüfus var. Bunlar hepsi Rum değil ama, yani Grek değil, Yunan asıllı değil ama Bizans vatandaşı olduğu için ve Hristiyan olduğu için Rumca konuşuyorlar. Hatta bunların içinde çok eskiden Türkler Müslüman olmadan önce Anadolu'ya gelmiş, yerleşmiş Türkler bile var. Bunlara biz Karamanlı Rumlar diyoruz. Türkçe konuşuyorlar. Yunan alfabesiyle Türkçe yazıyorlar.
Yani Türkçeyi Yunan alfabesiyle. Evet, yani Türkçeyi Osmanlı alfabesiyle yazmak değil. Gibi.
Evet, evet, evet. Gibi. Evet, onun gibi. Onlar da Grek alfabesiyle, Yunan alfabesiyle Türkçe yazıyorlar. İbadetlerini Türkçe yapıyorlar. Bunların ekserisi Orta Anadolu. Karaman, Ankara, Kayseri o mıntıkada yaşıyor. Önce Karamanlı Rumlar adını taşırlar. Bir de Ege'de Grek asıllı Helen Rumları vardır. Yani hakiki Yunanlılar vardır. Onlar Yunanca konuşurlar. Karadeniz bölgesinde ise yine Bizans devrinden kalma fakat Kafkas asıllı olduğu tahmin edilen Rumlar vardır. Onlar da Rumca konuşurlar. Pontus derler ona. Pontus Rumca Karadeniz demektir. Şimdi Türkler geldiğinde orada böyle bir coğrafya var. Az da Yahudi var. Romanyot Yahudisi var. Rumca konuşan Yahudiler. Roma İmparatorluğu zamanında buraya yerleşmiş Yahudiler. Selçuklar Anadolu'yu fethettikten sonra buraya yerleşmeye başladılar. Yurt tutmaya başladılar. Diğerlerini kovmadılar. Çünkü zaten Anadolu'da savaşlar ve çeşitli sebeplerle çok boş şehirler, köyler, araziler vardı.
Bir de nüfusa ihtiyaç var
nüfus
yani.
Nüfus her zaman ihtiyaç vardır. Çünkü bir yerin ümranı kalkınması nüfus iledir. Nüfus varsa orada ziraat olur, ticaret olur, hayvan beslenir, vergi verilir, yol geçer, köprü yapılır, asker olur. Bunların hepsi birbirleriyle bağlantılıdır. Nüfus çok kıymetlidir o zamanlar. Şimdi bile öyle ama o zaman çok daha kıymetlidir. Selçuklu fethinden sonra bir kere Anadolu'da bir takım değişiklikler oldu. Türkler Anadolu'da boş kalan yerlere yerleştiler. Ve homojen bir şekilde değil, rastgele yerleştiler. Yani İzmir'e de Türkler gitti, Muğla'ya da gittiler.
Samsun'a da gittiler. Değil.
Yani hep böyle belli yerde yoğunlaşmadılar. Bütün Anadolu'ya yayıldılar.
Peki bu bir strateji miydi?
Bu bir stratejiydi, evet. Yani Selçuklu hükümeti bunu istedi. Anadolu'nun Türkleşmesini, Müslümanlaşmasını istedi. Bir de yani buraların emniyeti için bu lazım ve buraların ekonomik kalkınması için bizim her yerde adamımız olması lazım. Belli yere yerleşirsek bu emniyet için iyi değil. Sizi imha ederler. Hem de hep belli yerden siz gelir elde edersiniz.
Bir de demek ki ciddi bir nüfustan da bahsediyoruz ki gittiği yerde de en azından dişe dokunur bir varoluş gösterebilmiş ve kendini koruyabilmiş.
O zaman için ciddi bir nüfus. Şimdi anlatılsa belki çok gülünç gelebilir. Birkaç yüz bin kişiden bahsediyoruz. Ama Anadolu'nun nüfusu zaten birkaç yüz bin kişi. Evet. Yani o zaman çok hatırı sayılır bir nüfus. Bir de tabii şartlar bunu kolaylaştırmış. Selçuklar Anadolu'yu fethettikleri zaman belki 1071'de hemen kapılar açıp hurra içeri girmediler. Ama zaman içinde biraz daha önce anlatmıştım. Moğolların istilası sebebiyle Türkler, Moğollar malum çok vahşi Cengiz Han önünden orayı bırakıp Türkistan'daki yurtlarını batıya hicret ettiler. İran ve Anadolu'ya hicret ettiler. Bu artık Anadolu'nun kapaklarını açtı. O zaman yoğun bir nüfus Anadolu'ya geldi. Şu anda mesela Anadolu'ya gelen Türklerin ekserisi o Moğol istilası ile gelenlerdir. 13. asırda. Anadolu Türklerin ekserisi. Çok azı 1071'den sonra gelendir. 1600'lü yıllarda, 1500'lü yıllarda ve 1700'lü yıllarda da doğudan ve başka yerlerden Türk iskanları var. Ama kapital esas iskan 13. asırdır. Yani Selçukluların son zamanlarında Anadolu tamamen Türkleşmiştir. Şimdi Türkler böyle yerleştiler. Ermeniler ne oldu? Türkler Anadolu'ya gelince dediler ki Ermeniler sizin burada mecbur değilsiniz oturmaya. Anadolu'nun her yerine serbestsiniz, vatandaşsınız siz. Ermenilerin bir hususiyeti vardır. Ermeniler çok eski bir medeni millettir. Onun için medeniyetin bütün unsurları kullanırlar. Ziraat, ticaret, sanat. Bilhassa sanatı bilirler. Sanatın
küçük el sanatları küçük dediğimiz sanatları. Bizim şimdi.
O zaman zaten fabrikasyon bir sanat veya sanayi zaten yok. Ama küçük sanatların hepsi Ermenilerin elindedir. %90'ı Ermenilerin elindedir. Yani semercilikten tutun dokumacılığa kadar.
Bakırcılıktan.
Altın işlemeden bakırcılığa kadar. Atlara nal çakmadan demirciliğe kadar. Her şey.
Bunları Türkler yapamıyorlar
yapmazlar.
Mı?
Yapmazlar. Yapamıyor değil, yapmıyorlar. O zamanki sosyolojik ayrıma göre Türkler hayvan besliyorlar. O Türkistan'daki adetleri. Orada zaten böyle bir ihtiyaç yok.
Orada bu ihtiyaçları kim gideriyor? Mesela
onlar gideriyor.
Semercilik, işte
ha, oralarda tabii ki var. Oralarda tabii ki yapıyorlar ama Anadolu daha medeni. Artık şehirlere yerleşiyor Türkler. Yarı göçebe hayatı bırakıyorlar. Şehirlere yerleştikleri
daha
zaman.
Daha güzel yapanı görünce belki hani nasıl olsa öyle. Burada hazır yapılmışı tabii, var düşüncesi.
Bir de ihtiyaçları yoktur orada ama burada ihtiyaçları vardır. Ve Ermeniler Doğu Anadolu'daki topraklarını bırakıp Anadolu'nun bütün köy ve kasabalarına yayılıyorlar. Bu bir arz talep dengesidir. İşte 10 tane semerci biri bir kasabaya, biri bir kasabaya, biri bir kasabaya yerleşiyor. Başkaları da yerleştiği için her köy ve kasabada bir Ermeni kolonisi teşekkül ediyor. Papazıyla, esnafıyla, başkası yok. Orada küçük bir Ermeni komitesi. Bu Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar devam etmiştir. Sultanahmet zamanında kurulan kasabalar var. O kasabaya bile bakıyorsunuz, kasaba kuruluyor, hükümet ilan ediliyor. Küçük bir köydür orası. Ve hiçbir köy değildir. Yol ağzında kasaba olması icap eden, istenen bir yerdir. Bakıyorsunuz bir 15-20 sene içinde orada 5-6 tane Ermeni aile vardır. Bir kilise vardır. 4-5 Rum aile vardır. Ticaretle meşguldür. Türkler vardır. Rumlar bulundukları yerde yaşamaya devam ediyorlar. Yine Anadolu'nun kalabalık bir nüfusudur Rumlar. Bunların içinde Müslüman olanları vardır. Bilhassa bu Bizans sınırında yaşayan mıntıkalarda, yani yukarıdan alın mesela Adapazarı Kastamonu hattını, aşağıya kadar olan hat. Eskişehir, Kütahya, Batı Ankara, Afyon, Denizli, Antalya'ya kadar olan mıntıkada yerli halktan Müslüman olanlar vardır. Rumlardan Müslüman olanlar vardır. Karamanlı Rumlardan Müslüman olanlar vardır. Yani böyle de bir Anadolu'nun Müslümanlaşma.
Onlar Müslümanlıktan, Karamanlı Rumlar Müslümanlıktan çıkıp tekrar mı dönüyor yoksa?
Yok yok yok.
O dönemde de
Karamanlı Rumlar zaten Ortodokstu. Türklerle bir tarihi bağ hissettikleri zaman Müslüman oldular. Hepsi değil ama bir kısmı Müslüman oldu ve böyle bir kitle de teşekkül etti. Yani Müslüman olmuş Anadolu kitlesi teşekkül etti. Yahudiler ise zaten şehirlerde yaşarlar. Kendi kapalı hayatlarını devam ettiriyorlar. Rumlar ticaretle meşguller ekseri ama köylük yerlerde de yaşayan Rumlar vardır. Böyle bir Anadolu coğrafyası meydana geldi. Rumeli'de de biliyorsunuz Osmanlılar Rumeli'yi fethedince orada çok daha kalabalık gayrimüslim halklarla karşılaştılar. Yunanlılar, Bulgarlar, Sırplar, Makedonlar, Romenler, biraz daha gidiyor Hırvatlar, Arnavutlar. Bunların içinde Müslüman olanlar oldu. Arnavutların bir kısmı Müslüman oldu. Bulgarların bir kısmı Müslüman oldu, Pomak adını aldı. Yunanların bir kısmı Müslüman oldu, Patriot adını aldı. Efendim, Hırvatların bir kısmı Müslüman oldu, Boşnak adını aldı. Vaktiyle Anadolu'da da mesela Ermenilerden Müslüman olanlar oldu, Rumlardan Müslüman olanlar, bunlar farklı isimler aldılar veya Türkleştiler. Böyle bir şeylik oldu. Bir coğrafya meydana geldi. Bu yüzyıllarca böyle devam etti.
Ama isteyen yine kendi dilini, tabii, dinini devam ettirdi.
Aynen
ve
öyle.
Cumhuriyet kuruluncaya kadar. Hatta böyle Cumhuriyet'ten sonra da.
Böyle. Bunlar öyle. Dinlerini devam ettiler. Müstakil kiliseleri vardır. Devlet bunlardan hukukun, şeriatın öngördüğü vergileri alır. Fazlasını almaz. Zaten imparatorluklar, Orta Çağ ve Yeni Çağ'dan bahsediyoruz. Çok fazla tebaya karışmaz. Onun hayatını dizayn etmez. İşte çocuğunu okula vereceksin. Benim kültürümü öğreneceksin. Benim dilimi öğreneceksin. Benim istediğim gibi giyineceksin. Benim istediğim gibi yaşayacaksın. Böyle empozeler imparatorluklarda olmaz. Bunu Roma'da da görüyoruz. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda da görüyoruz. Zaman zaman Rusya'da da görüyoruz demokrat çağlar zamanında. Osmanlı Devleti'nde hep böyledir. Kimse kimseye karışmaz. Herkes kendi kompartımanında yaşar. Dolayısıyla çatışma olmaz.
Bir mahalle baskısı yoktur, yoktur, öyle mi?
Bir de çatışma olmaz. Yani bir Sırp'la bir Müslüman'ın rekabeti diye bir şey mevzu bahis değildir. Bir Sırp'ın ideali bulunduğu köyde, kasabada papaz olmaktır mesela. Veya zengin bir tüccar olmaktır.
O kadar değişti ki yaşam şartları. Tabii. Şimdi olsa bu düzeni kurmak çok
zaten.
Zor.
Bu düzen bu şekilde devam ettiği için bir problem yok. Herkes kendi mahallesinde, köyünde yaşar. Birbirine karışmaz. Ancak çarşıda farklı unsurlar bir araya gelirler ve çarşıda insanı demokrat yapar, liberal yapar. Çarşının ayrı kaideleri vardır. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında biliyorsunuz milliyetçilik cereyanları Balkan halklarını uyandırdı. Yunanlılar, efendim Romenler, Sırplar, Bulgarlar ve nihayet Arnavutlar sırasıyla istiklalini elde ettiler. Osmanlı Rumelisi elden çıktı. Çok az Türk'ün ve Müslüman'ın yaşadığı bir mıntıka elde kaldı. İşte Makedonya'nın bir kısmı Kosova ve Sancak dışında Osmanlı Devleti'nin Batı Trakya dışında Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de arazisi kalmadı. Anadolu gayrimüslimlerinin aynı şekilde kıpırdanmasını ise Osmanlı hükümeti önledi. Ermeni ve Rumların kıpırdanmasını önledi. Zaten bu da büyük felaketlere sebebiyet verdi sonradan. Yani onlar buna direndiler. Hiç bizim onlardan ne farkımız var diye direndiler.
Ama onlar sınır dışı edilmek gibi bir...
Ama onlarla aynı değildi. Şöyle ki Ermeniler hiçbir yerde... Evet o Anadolu'nun yerli halkıdır ama çoğunluk değillerdi. Erzurum'a gidiyorsunuz. Ermeniler ekalliyet, Erzincan, Elaziz, Van gibi Ermenilerin çok yaşadığı yerlerde bile Türkler ve Müslümanlar ekseriyettedir. Yani oralarda bir Ermeni otonomisi mümkün değil. Şimdi 1915'te Ermeniler sürgün edildi Rus harbinde. 1923'te de Lozan Anlaşması çerçevesinde Anadolu Rumlarıyla Yunanistan Müslümanları mübadele edildi. Ve bu Karamanlı Rumlar da Türk oldukları halde sürgün edildiler ve Rumeli'den de Türk olmasa bile Müslüman olanlar Yunanistan'dan Anadolu'ya geldiler. Tabii bu Ermenilerin sürgünü ayrı bir trajediydi. Mübadele ayrı bir trajediydi. Birinde bir savaş şartı var, birinde bir anlaşma var. İnsanlar yüzyıllardır yaşadıkları, emek verdikleri, evlerinin tuğlalarını bile işledikleri, mezarlığında bir sürü atalarının yattığı toprakları kolay kolay terk etmek istemediler. Ama hükümetler anlaşmıştı, yapacak hiçbir şey yoktu. Bunlar çok zor şartlarda, mallarını, her şeylerini bırakarak, meçhule,
çok kısa bir zaman içinde,
satacak falan zamanları yok, çok kısa bir zaman içinde meçhule yolculuk yaptılar. Nereye gidecekleri belli. Şimdi mesela ben bir yere göç etmek istesem, önceden araştırırım, şuraya göç ederim, orada adam bulurum, yer bulurum, paramı cebime koyarım,
malımı paraya çeviririm.
Tasfiye eder, paraya çeviririm. Böyle bir imkan olmadı. Vapurlara bindiler, toplama merkezlerine alındılar, etüv edildiler, dezenfekte edildiler. Ondan sonra bekleyin dediler.
Bu karşılıklı hükümetlerin bir gözdağı gibiydi. Yani olan vatandaşı oldu gibi.
Olan vatandaş zaten öyle olur. Filler tepişir, karıncalar ezilir. Yunan hükümetiyle Türk hükümeti dedi ki Anadolu'da yaşayan Rumlar ve Rumeli Yunanistan'da yaşayan Türklerin, Müslümanların daha doğrusu can güvenliğini bir sağlayamayız. Çünkü bir savaş oldu. Bu savaşta insanlar öldü. Bu zordur. Evet doğrudur. Hakikaten mesela Yunanlar Anadolu'ya çıktığı zaman mesela Türkler Anadolu'da yaşayan Yunanlılara çok eziyet ettiler. İşte sizin adamlarınız geldi bize. Adamın belki alakası yok. Adam belki Yunanistan'ın politikasını tasvip etmiyor.
Ama hep adam böyle zaten... hep komplo teorileri içeriden desteklendiği ya da en azından sempati duyulduğu yolundadır.
Hayır,
ya.
Hayır ben ona inanmıyorum. Şöyle ki bir kere Anadolu Rumları hiçbir zaman Yunanistan'ı kendi devletleri olarak görmemiştir. Bunu bilmek lazım. Evet işlerinde belki ona sempati duyanlar olabilir. Ama... Mecburen destek olanlar
ama
olabilir.
Ama hep hikayeler öyle yazılır ya.
Hikaye öyle tamamen olmak gerekir yani. Bu bir eziklik psikolojisidir. Herkes bizim düşmanımızdır. Bizi işten bitirdiler. Bilmem. Yani insanlar kendi zaaflarını görmek istemez de bunu başkalarına atarlar. O yanlıştır. Evet İzmir Rumlarından, İstanbul Rumlarından işgali belki alkışla karşılayanlar oldu. Ama karşılamasalar ne olacaktı? Bir de öyle düşünün. Yani İzmir'e Yunanlar çıktı. İzmir'deki Rumlar protesto edeceklerdi Yunanları. Sen İzmir'i koruyamamışsın. Senin ordun çekilmiş. Orayı Yunanlara paşa paşa teslim etmişsin. Oradaki Rumlardan mı bekliyorsun Yunanlara protesto etmeyi? Ben çok o zamanki Yunanlı hatırası bir kitap okudum. Hiçbiri Yunan işgalinden memnun değil. Düzenlerini bozdu Yunanların gelişi çünkü. Düzenlerini bozdu.
Tabii orada özellikle ticaretle uğraşan
mahvoldular.
Limanı aktif tabii olarak kullanan
yıllarca
Yunanların.
Yıllarca kullanamadılar, iflas tabii, ettiler. Sonra evet, zaten memleketi terk
gelen
ettiler.
Yunanlar tabii da onları sömürmek için tabii geldi aslında. Öyle. Yunanlar, çünkü orada ticareti asıl onlar çeviriyordu. Efendim,
Yunanlar tembeldir. Anadolu'da onu anlatacağım. Mübadeleyle biliyorsunuz insanlar meçhule gittiler. Çok abuk subuk işler yapıldı. Düşünün Anadolu'da bir zeytin köyüne Yunanistan'da hiç zeytin görmemiş bir dağ köylüsü Türkler yerleştirildi. Aynı şekilde üzüm bağlarına keza öyle. Yunanistan'a giden Rumlar ise oradaki Rumlar tarafından pek hoş karşılanmadı. Anadolu'da da karşılanmadı. Macirler geldiler, bizim ekmeğimize ortak oldular. Biz zaten fakirdik, savaştan çıktık. Bu Rumeli macirleri de nereden çıktı? Devlet bunlara niye toprak veriyor? Devlet bunlara niye imkan? Halbuki adamlar evlerini bırakmışlar devletin yüzünden.
Halbuki ne kadar büyük bir zenginlikten tabii geldiler. Tabii şimdi bilseler ve çok çalışkan insanlar. Belki Anadolu köylüsü biraz da o yüzden tepki
tabii, onu
gösterdi.
Rumeliler temiz ve çalışkandılar. Bir de şu var. Mübadele komisyonları herkesin malını yazdı, doğru. Ama ne kadar karşılayabildiler? Yunanistan'da 500 dönüm arazisi olana 50 dönüm kıraç arazi verdikleri oldu. Biraz evvel dediğim gibi Yunanistan'da mesela dağ köyünde oturan Anadolu'da üzüm bağını veya tersi oldu.
Bataklıkların kenarı hiçbir şey yapamamış.
Deniz kenarlarını oturttu. O zaman deniz kenarında ziraat falan yok. Evet şimdi kıymetlendi ama yok. Onun için yani Rumeli muhacirlerinin Kahir ekseriyeti sıkıntı çektiler. Ya büyük ekseriyeti sıkıntı çektiler. Hatta mübadeleden önce kaçıp gelenler mübadeleye dahil edilmedikleri için hiçbir şey alamadılar. Hiçbir şey. 1920, 21, 22'de yani kaçmak zorunda kalanlara hiçbir şey verilmedi. Böyle de aksaklıklar oldu. O arada tabii bu mübadele komisyonları çok malları da iç ettiler.
Halbuki ben evet bir o belki ayrı bir tartışma konusu olacak bizim için ama ben şöyle düşünüyorum. Halbuki devlet bunlara geniş geniş yerler verseydi boş. Tarım yapacak yer çok, tarım yapacak insan az. Yani gelen Osmanlılar nüfusu zamanında, akıllıca evet, yerleştirseler de Türkiye için bir ivme olabilirdi.
Zaten şöyle bir durum var. Bakın Anadolu'dan 1 milyon Rum gitti. Oradan 500 bin Türk geldi. Bir kere bu Anadolu için zaten bir yıkımdı. Nüfusunuzun çok az olduğu bir zamanda siz 1 milyon evladınızı, vatan evladını Rum da olsa gönderiyorsunuz. Bunların çoğu servet sahibiydi. Ve Anadolu'da bir düzen kurmuşlardı iyi kötü. Milli ekonomiye katkıları vardı. Sizin Rumeli'den getirdiğiniz 500 bin Türk bir kere bunun yarısı.
Bir nüfus, bir nesil alışana bir kadar geçecek.
Sonra ona alışana kadar burada hiçbir katkısı olmadı. Hı-hı. Hayatlarını idame ettirme mecburiyetine
benim
kaldılar.
Benim dedemin ne katkısı oldu?
Travma yaşadılar hep.
Benim dedem koltuğun kenarında oturup anılarını
tabii,
anlattı travma, sadece.
Ve de çok travma yaşadılar. İnsanları bu hoş olmadı. Ama Yunanlılar bayram etti biliyor musunuz? Çünkü Yunanistan çok fakirdi. Yunanlılar da çalışmayı sevmezlerdi. Ve de çok büyük bir nüfus gitti Anadolu'dan. Yunanistan bayram etti. Çalışkan, servet sahibi, para yapabilecek adamlar gitti. Sanat, tüccar, erbabı. Yunanistan'a yaradı mübadele. Yunanistan'a yaradı. Zaten ne yapsalar...
Onlar kaybolmadılar enteresan bir şekilde. Varlıklarını devam ettirdiler.
Yunanistan bayram etti ama bunlardan hoşlanmadı. Yunanlılar o zaman bunları bir imparatorluk olmadıkları için... bunları Türk sipi dediler, Türk dölü. Yani bunlardan hoşlanmadı. Biraz da Türkçe konuşanlarını, Pontusluları sevmedi. Bunları dışladı, enternetti. Bunlar ayrı köylerde, ayrı şehirlerde yaşadılar. Mesela Nevşehir'in Gelberi köyünden giden Rumlar Kavala'ya yerleşmiş. Gördüm ben. Nea Kalvari diye bir mahalle kurmuşlar. Yeni Gelberi. Orada yaşıyorlar. Dillerini muhafaza ettiler. Çünkü onların ana dili Türkçeydi. Kültürleri muhafaza ettiler. Rembetikolar malum Yunan Anadolu çalgılarını, ezgilerini muhafaza ettiler. Yemeklerini muhafaza ettiler. Ve Türkiye ile irtibatlarını her zaman sürdürdüler. Her zaman memlekete geldiler. Tabii Anadolulular neye geliyor bu gavur buraya? Hazine aramaya mı geliyor dediler. Yani halbuki insanın hatıraları ne kadar mühimdir? Doğup büyüdüğü yerler ne kadar mühimdir?
Sonra da tabii bir hazine avı başladı o Yunan
tabii,
evlerde, boş kalan yerlerde.
Halbuki bunların çoğu ne hazinesi olacak? Fukara adamlar zaten. Ama ben bunların çoğuyla çeşitli vesilelerle görüştüm. Ve bana çok enteresan gelirdi. Bulunduğu yerin mıntıkanın lehçesini konuşuyor. Mesela Kayseri'den gitmişse Kayseri lehçesiyle konuşuyor. Ve tip olarak Türk, adı Rum sadece. Enteresan insanlardı. Türk kültürüne vakıf. Ve de bu travmayı yaşadıkları halde Türkiye'ye kırgın değiller. Yani hadisenin biraz daha bir savaşın ezikliğinin neticesi olduğunu biliyorlar. Ama şurası bir gerçek ki memleketini bırakmak, sürgün edilmek çok kötü bir şey. Bir insan için, hele bir topluluk için. Yani bunun travması kolay kolay atılamıyor. Ve ondan dolayı onlar teşkilatlandılar ve bugün de o mübadele ruhunu devam ettiriyorlar.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.